Ayrım 16. Özgürlük Yolları 3. Yıkılış. Jean-Paul Sartre. Sayfa 180. Pompon tutan eli havada yakalamış, gülümseyen bir otoriteyle avucunda hapsetmişti. Senden fikir soruyorum. Senin fikrini sorduğum zaman, sana ne zaman bir fikir soracak olsam, benim sevgili Jaguars'ım, sen de biliyorsun hiçbir zaman kendi fikrinden başkasını beğenmezsin. Ama kendi fikirlerinin kusursuzluğuna daha kesin inanmak için başkalarınınkini tertaklamak gerektiğini duyardı hep. Genç kadın gelişi güzel laf olsun diye gidelim dedi. Belki daha konuksever birilerine rastlarız. Yok, çok mersi. Bu kadarlık bir deneme bana yeter. Haha, köylerden nefret ediyorum, nefret. Doğru, gidelim istersen bir yerde durmadan. Jaguars gözlerini açtı. Bütün gece mi? Yarın sabah Girobnal'a varırız. Blair Road'larda birkaç saat kalıp dinleniriz istersen. Sonra öğleden sonra tekrar yola çıkarız. Gece Castellina'da kalırız. Öbür gün June'da oluruz ha? Olacak şey değil. Fikrini daha iyi anlatmak için daha ciddi bir yüz takındı. Çok yorgunum. Direksiyon başında uyuyakalırım. Bir hendeğin dibinde buluruz kendimizi. Olacak şey değil. Nöbetleşe kullanalım arabayı. Nöbetleşe mi? Güzel kızım, şunu o küçük kafanı iyice sok. Ben seni bu miyop gözlerle gece yarısı direksiyon başına geçirmem, anladın mı? Düpedüz cinayet olur bu. Yollar arabayla, otomobille, kamyonla dolu. Ömründe otomobil yüzü görmemiş herifler, korkudan aklını oynatmış, gözü dönmüş deliler gibi araba sürüyorlar. Çocuk musun sen? Olacak şey değil. Bu yollarda ancak bir erkek araba kullanabilir. Üstlerinde bir gürültü oldu. Kepenkler açıldı. Pencereden bir gölge göründü. Öfkeli bir ses. Uyuyacağız diye bağırdı. Kesin gürültüyü. Gidin başka yerde paylaşın kozunuzu. Nedir bu? Jogo'ya sırtından titreyen bir sesle anladık dedi. Gidiyoruz. Çok nazik ve çok konuksversiniz doğrusu. Arabaya girdi. Kapıyı gürültüyle çarparak kapadı. Gaza bastı. Odette gözücüyle baktı. Susmak en iyisiydi. 80'le gidiyorlardı şimdi. Bütün farlar sönüktü. Her an bir hava saldırısı olabilirdi. Neyse ki dolunay kocaman ve bembeyaz tepelerindeydi. Genç kadın birden kapıya doğru savruldu. Ne yapıyorsun? Jogues hemen de hiç hız kesmeden yan yollardan birine sapmıştı. Birkaç dakika daha gittiler. Araba yol kenarına sokularak yavaşladı. Bir ağaç kümesinin altında durdular. Geceyi burada geçiririz. Burada mı? Jogues yanıt vermeden kapıyı açtı çıktı. Odette de arkasına inmişti arabadan. Hava serin ve tatlı kokuluydu. Dışarıda mı yatacağız? Hayır. Genç kadın siyah yumuşak otlara özlemle baktı. Eğildi otları bir serin suymuş gibi usulca parmak uçlarıyla okşadı. Ah Jogues, ne olur burada yatalım. Öyle güzel ki bir yastık alırız. Örtüleri de çıkarırız. Jaguars, hayır dedi, olmaz, kararlı bir sesle arabada yatacağız diye anlattı. Böyle bir gecede yollarda kimlerin dolaşacağı belli olmaz. Genç kadın erkeğin elleri ceplerinde genç ve canlı adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşmasını seyrediyordu. Karanlık ağaçların arasında işitilmeyen bir müziğe uyarak dans ediyordu sanki. Sonra durdu. Genç kadın karşısında bakışları kaçak ve suçlu, gizli bir korkuyla ihtiyarlamış, bozulmuş bir yüz gördü. Düşünüyordu. Bir şey vardı mutlaka, yolunda gitmeyen bir şey. Utanmıştı sanki. Arabanın yanına geldi. Sihirli kemanın gençliği, canlılığı erimiş, üzerine dökülmüş, ayaklarına kadar akmıştı ve onu hoyratça kaldırıyor, havalandırıyordu. Jaguars arabada uyumaktan nefret eder. Kimi cezalandırıyor böylece? Kendini mi, beni mi? Genç kadın birden kendini bilinmez neden suçlu hissetti. Jaguars, neyin var dedi. Niye bu kadar durgunsun? Bak işte gece yarıları yollardayız. Tam senin bayıldığın şey, heyecan, serüven. Genç kadın önüne baktı. Ben gitmek istemiyordum Jaguars. Almanlar umurumda değil benim. Evimde kalmak istiyordum. Savaş sürerse ondan kopmuş, tümüyle kopmuş olacağız. Hatta ölürse bilmeyeceğiz öldüğünü. Alçak sesle, kardeşimle Matthew'yu düşünüyorum dedi. Jaguars acı bir gülümsemeyle, şu sırada Raoul Carson'sa da sıcak yatağında uyuyor dedi. Ama Matthew, Jaguars bu kez alayla güldü. Biliyorsun dedi. Matthew cephede değil geride. Onun için hiçbir tehlike söz konusu olamaz. Olsa olsa tutsak kalırlar onu. Bütün askerlerin siperlerde vurulup ölecek birer kahraman olduğunu sanıyorsun galiba. Hayır şekerim, hayır güzelim. Matthew Fransa'nın bilmem neresinde bir yerde bir kurmay başkanlığında yazıcıdır olsa olsa. Bir kasabadaki insan ne kadar rahatsa o da o kadar rahattır orada. Hatta belki bizim şu andaki durumumuzdan çok daha iyi durumdadır. Odette gözlerini kaldırmadan, tutsak olmak hoş bir şey değil herhalde, dedi. Jogues ona düşünceli gözlerle baktı. Söylemediğim şeyleri söylemiş farz etme beni. Matthew'un durumu beni de korkutuyor ama o sağlam ve dayanıklı bir insandır. Evet evet, sandığından çok daha sağlam ve dayanıklı. Gevşek, dağınık görünüşün altında taş gibi bir iradesi vardır onun. Bütün o bitmeyen kararsızlıkları bir oyundur aslında. Bu oyunlarla o kendine bir başka kimseninkine benzemeyen kişilik yapmış oluyor. Anlıyorsun değil mi? Orada da kendi en uygun yeri bulur. Bir Alman subayına sekreter örneğin. Hatta belki çocuklarını Fransızca öğretmeni. Tam ona göre. Bir iş bulur bu. Tam ona göre. Sağlıksız bir gülümsemeyle tam ona göre diye tekrarladı. Sonra eğildi. Bir sır verir gibi alçak sesle ne düşünüyorum biliyor musun dedi. Savaş belki kafasının içini düzene sokar onu. Böylece savaştan bir başka Matthew olarak döner. Odette boğazı kupkuru zorlukla konuşuyordu. Ne kadar sürer bu diye sordu. Nereden bileyim dedi Jaguez. Başını salladı, devam etti. Şu kadarını söyleyebilirim, bu savaş çok uzun sürebilir, yıllarca. Alman ordusunun gelecek hedefi İngiltere olacaktır çünkü. İngilizler dövüşeceklerdir ama dedi Odette. Jaguez acı bir gülümsemeyle, kuşkusuz dedi, dövüşecekler. Ama dövüşmelerini istemeli miyiz acaba? Kollarını iki yana açarak başını salladı. Hangisi daha iyi, karar veremiyorum. Dövüşmeleri mi, dövüşememeleri mi? Neyi istemeliyiz? Neye dua etmeliyiz? Neye? Başlangıçta her şey çok basit görünmüştü. Odette zafere dua etmek gerektiğine inanmıştı. Tıpkı 1914'te olduğu gibi. Ama şimdi kimse zaferi arzular görünmüyordu. Neşeyle gülmüştü. Tıpkı annesinin Neville savunma sırasında güldüğü gibi. Ve kuvvetle, inançla tekrarlamıştı. Evet, kazanacağız. Kazanacağız. Zafer bizimdir. Bizim olmaması imkansız. Sonra kendinden iğrenmişti. Çünkü gülümseyişi yalandı. Savaştan nefret ediyordu. Aslında zaferine varıncaya dek nefret ediyordu savaştan. Ama insanlar gülümsemiyorlardı, susuyor ve başlarını sallıyorlardı. Odette saygısızca bir şey yapmış gibi suçlayan gözlerle bakıyorlardı. O zaman Odette susmuştu. Susmuş ve onların Almanya'dan, İngiltere'den, Rusya'dan söz edişlerini dinlemiş. Çoğu zaman neyi arzuladıklarını anlayamamıştı, düşünmüştü. O burada olsa anlatırdı bana. Ama o burada değildi. Hatta mektup bile yazmıyordu. Upuzun 9 ay içinde o da yalnızca Jaguars'a mektup göndermişti. Ne düşünüyor? O biliyordur kesinlikle, o anlıyordur. Ya bilmiyorsa? Anlamıyorsa? Ya hiç kimse anlamıyorsa? Birden korkuyla başını kaldırdı. Jaguars'ın yüzünü o hala ona güven verebilen rahatlığı bulabilmek istiyordu. İşlerin yolunda gittiğini, insanların hala kurtuluşu umut etmeleri için haklı ve gerçek nedenler olduğunu onun gözlerinde okumak istiyordu. Kurtuluşu umut etmek. Hangi kurtuluşu? Müttefiklerin zaferinden yalnız Rusya'dan yararlanabileceği doğru muydu? Bu çok tanıdık, fazla tanıdık yüzü sorguya çekiyordu ve birden yüz ona yepyeni bir yüz gibi göründü. Gözlerde korku vardı şimdi. Dudakların ucunda bir alay tortusu çöküp kalmıştı ama bu suçüstü yakalanmış bir çocuğun somurtkan küstahlığına benziyordu daha çok. Bir şey var, içi rahat değil. Paris'ten yola çıktıklarından beri bir garipti Jaguars. Bazı çok haşin, bazen yumuşak, fazla yumuşak. Erkeklerin kendi kendini suçlu hissetmeleri katlanamayacak kadar feci bir şeydi. Canım sigara içmek istiyor dedi Jaguars. Sigaran yok mu? Yok. Al dedi Odette. Bende 4 tane var. 4 riskiydi sigaralar. Jaguars dudak büktü. Sessiz bir hareketle aldı. Paket cebine sokarken saman gibi dedi. Sigarayı yaktı. Peş peşe 2 nefes çekti. Odette tütün kokusunu içine çekti ve sigara içme isteği boğazını daladı. Çoktandır onu sevmez olduğu o uzak günden beri Odette o yanında içtiği zaman susuzluğunu, yediği zaman açlığını hissetmekten, o yanında derin nefeslerle uyurken, yatakta ölesiye bir uyku ihtiyacı azap çekerek onun uykusunu seyretmekten anlaşılmaz bir haz duyarı olmuştu. Rahatlatıcı, garip bir duyguydu bu. Jogues onun isteklerini alıyor ve onun adına hükmediyordu bu isteklere. Onları kutsal ve erişilmez duygular haline getiriyor, yoğunlaştırıyor, son sırrına kadar doyuruyordu. Odette onunkinden çok daha erkekçe, daha ahlaklı ve daha kesin bir doyuştu bu. Şimdi ise genç kadın usulca gülümsedi. "Bir tane de bana ver," dedi. Jogues bir an anlamadan baktı, sonra kaşlarını kaldırarak gülümsedi. "Ay affedersin güzelim, düşünmeden soktum cebime." Paketi cebinden çıkarttı. "Paket sende kalsın," dedi Odette. "Bir sigara ver bana." Sessizce birbirlerine bakmadan sigaralarını içtiler. Kendi kendinden korkuyordu Odette. Çok genç bir kızken benliğini alt üst eden o şiddetli ve karşı konulmaz duyguları hatırlıyor ve korkuyordu. O şiddetli duygular geri gelecekti belki de. Jogues peş peşe öksürdü. "Konuşmak istiyor benimle ama bekliyor. Kıvamını bekliyor. Her zamanki gibi." Odette sabırla sigarasını içiyor, bekliyordu. Konuya bir yengecin kaçak tavrıyla gireceğini biliyordu yan. Jogues doğruldu, kendini hazırlamıştı. Genç kadına dikkatle baktı. "İşte böyle Odette," dedi. Odette herhangi bir anlama gelebilecek gelişi güzel bir gülümsemeyle baktı. Jogues elini karısının omzuna koymuştu şimdi. "Bunun çılgınca bir serüven olduğu kesin," dedi. "Evet," dedi Odette. "Evet, çılgın bir serüven." Jogues hala karısının gözlerine bakıyordu. Sigarasını arabanın marş piyesine bastırarak söndürdü. Ayakkabısının ucuyla ezdi. Genç kadına biraz daha sokularak kuvvetle inandırmak ister gibi, "Bizim için hiçbir tehlike söz konusu olamaz," dedi. Odette cevap vermedi. Jogues yumuşak ama inatçı yeniledi. "Evet," dedi. "Hiçbir tehlike olamaz. Almanların kötü hareket etmeyeceklerine inanıyorum. Çünkü onlar kötü hareket etmemeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar." Odette kaç gündür aynı şeyi düşünüyordu ama Jogues'in gözlerinde onun kendisinden beklediği cevabı okudu. Başını salladı. "Belli olmaz," dedi. "Kimdir? Belki Paris'i yakıp yıkmışlar, ateşe vermişlerdir." Jogues omuz silkti. "Yok canım, olmaz öyle şey. Ancak kadınların aklına gelebilecek cinsten bir düşünce bu." Karısına doğru eğildi, sabırla anlattı. "Dinle Odette, anlamaya çalış. Berlin barıştan hemen sonra Fransa'yı mihver devletleri safına almak isteyecektir. Hatta belki Birleşik Devletleri savaş dışında tutabilmek için Amerikan ulusunun bize olan sevgisinden faydalanmayı bile düşünüyorlardır. Yani sözün kısası, savaşı kaybetmiş bile olsak elimizde çok değerli kozlar var." Müzik bir gülüşle ilave etti. Hatta politikacılarımız yeteri kadar zeki ve usta olsalar, oynanacak ne oyunlar var daha. Neyse, işte durum böyle. Şimdi bu koşullarda Almanların, Fransız kamuoyunun nefretini üzerlerine çekecek, onlara Fransız ulusunu kaybettirecek, boş ve gereksiz şiddet hareketlerine kalkışmaktan sakınacaklarını söylemek temelsiz bir iddia sayılmaz, değil mi? Odette iç sıkıntısıyla "Evet," dedi. "Bence de öyle." "Ha," dedi Jogues. Genç kadına küskün gözlerle alt dudağını ısırmış bakıyordu. Yüzünde öylesine bir hayal kırıklığı vardı ki Odette çabucak ilave etti. "Ama gene de belli olmaz. Nasıl güvenilir insan? Mesela biri tutup bir pencereden üstlerine ateş edebilir onlar da." Jogues'in gözleri alevlendi. "Hayır, hayır, hiçbir şey olmayacaktır. Eğer en küçük bir tehlike söz konusu olsaydı, ben yola çıkmaya razı olmazdım. Gitmeye karar verdim çünkü hiçbir şey olmayacağını biliyordum." Odette onun korkulu gözleriyle salonu girişini tekrar görür gibiydi. En özentili, en kaçak sesiyle "Odette derhal valizleri hazırla, yarım saate kadar yola çıkıyoruz," deyişini. Bir sigara yakmak istemişti ama elleri öylesine titriyordu ki vazgeçmişti sonunda. Bütün bu sözlerle neye varmak istiyor? Neye yarar şimdi bunlar? Jogues kötü kötü gülüyordu. "Aslında," dedi, "bu nöbeti terk etmek oldu benim için ama." "Sen nöbette değildin zaten." Adadakilerin şefiydim dedi Jaques. Bütün itirazları peşin reddeder gibi elini kaldırdı. Biliyorum, gülünç bir şey bu aslında. Ben de Champonius'un ısrar üzerine peki demek zorunda kalmıştım zaten. Ama ne olsa faydamız dokunabilirdi orada. Hem sonra başkanına da örnek olurduk. Odette dost olmayan gözlerle bakıyordu. Evet, anlıyorum, evet. Evet, Paris'te kalman gerekirdi, aksini söylememi isteme benden. Jaques içini çekti. Neyse, olan olmuştur. İnsanların birbiriyle bağdaşabilir görevleri olsaydı, yalnızca yaşamak çok daha kolay olurdu. Tekrar içini çekerek gülümsedi. Bu sözlerle içini sıkıyorum senin, dedi. Bunlar erkeklerin düşüneceği şeyler. Ben de anlayabildiğimi sanıyorum. Jaques, tabii canım diye söylen, tabii sevgilim. Sonra yapayalnız ve erkeksi bir gülümsemeyle Odette'nin bileğini tuttu, inandırıcı bir sesle devam etti. Bana ne yapabilirdi? En kötü olasılıkla eli ayağı tutan, işe yarayacak erkekleri Almanya'ya götürebilirler. Peki sonra? Matthew orada işte, ne olmuş? Evet, onun kalbi benim gibi tekmeliyor, doğru ama... Anımsıyor musun, o hayvan binbaşı beni kıtaya çıkarmaya kalkışmıştı. Nasıl sinirlenmiştim. Evet, öfkeden delirmiştim. Her şeyi yapabilirdim. Anımsıyorsun değil mi? Nasıl hırslanmıştım. Ha? Nasıl hırslanmıştım. Jaques arabanın marş piyesine oturdu, başını ellerin arasına aldı. Dimdik önüne bakıyordu. Şavurvoz kaldı dedi. Ha? Şavurvoz kaldı. Sabah garajda rastladım ona. Ben gideceğimizi söylediğim zaman şaşmış göründü. Odette gelişi güzel. Onun durumu başka dedi. Evet dedi Jaguar sesinde acı bir anlamlı. Evet dedi, o evli değil. Odette sonunda ayakta duruyordu. Jaguar'ın saçlarının altında yer yer parlayan kafasına bakıyor, düşünüyordu. Buydu demek. Buydu. Jaguar dalgın gözlerle baktı dişlerin arasından. Seni emanet edebileceğim kimse yoktu. Odette bütün vücuduyla irkildi. Ne dedin? Seni emanet edebileceğim güvenilir bir kimsemiz yoktu dedim. Halana kadar seni tek başına gönderemezdim. Sonra Odette titreyen bir sesiyle yani dedi benim için mi yola çıktığını söylemek istiyorsun? Bu bir vicdan borcuydu benim için. Karısına sevecenlikle baktı. Son günlerde o kadar sinirliydin ki sana baktıkça üzülüyordum. Odette konuşamıyor, cevap veremiyordu. Dili tutulmuştu sanki. Öylesine şaşkındı. Neden? Neden bu sözler? Kendini neden zorluyor bu kadar? Jaguars asıl bir neşeyle devam etti. Kepenkleri açmaya korkuyordun. Bütün gün karanlıkta yaşıyorduk. Durmadan konserve alır olmuştun. Evde sardalya kutularından geçilmez olmuştu. Sonra Lucien de kötü etkiliyordu seni. Görmüyor değildim. Evde olmadığı zaman daha rahat, daha az sinirli oluyordun. Lucien sinirli, korkak, geveze de üstelik. Bütün o tecavüz edilen kadınlar, kesilen kollar, bacaklar, masallarına aptal gibi inanıp seni de inandırmaya uğraşıyordu. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Bana söylemek istediği şeyi söylemek istemiyorum. Bana söyletmek istediği şeyi söylemek istemiyorum. Hayır. Onun... Gözümden düşmesine izin verirsem bana tutunacak hiçbir değer kalmaz dünyada. Ne kalır bana? Ne kalır? Gerçek bir korkuyla geri geri gitti. Jaguar çelik gibi soğuk, kas katı gözlerle ona bakıyordu. Ona söyle, hadi söyle diyor gibi. Ve yeniden bu kartal bakışlarının, bu erkek, bu koca bakışlarının karşısında kendini suçlu hissetti. Belki gitmek, kaçmak istiyorum sandı. Belki korkmuş göründüm ona. Belki, belki kendim bilincine varmadığım halde korkuyordum. Hangisi gerçek? Gerçek olan hangisi? Şu ana kadar gerçek Jaguars'ın söylediğiydi her zaman. Şimdi ona inanmaz olursam neye inanabilirim dünyada? Başını öne eğerek, Paris'te kalmak istemiyordum dedi. Jaguars şefkatle, korkuyor muydun diye sordu. Evet dedi Odette, korkuyordum. Odette başını kaldırdığı zaman onu gülerek kendisine baktığını gördü. Hadi hadi dedi. Gözde büyütecek şeyler değil bunlar. Açık havada yatarak bir gece. Ne çıkar? Tam bizim yaşımıza göre bir serüven değil. Ama gene de bundan az çok zevk alabilecek kadar genciz henüz. Ha? Elini usulca karısının ensesine koydu. Harris'te 936'da çadırda yatmıştık bir gece, hatırlıyor musun? Unutmadığım güzel anılarımızdan biridir o gece. Odette cevap vermedi. arabanın kapısına dayanmıştı. Tokmağı yakalamış, bütün gücüyle sıkıyordu. Jaguar eliyle ağzını gizleyerek esnedi. Çok geç oldu, yatalım artık. Odette başını salladı, yakınlarını bir gece kuşu öttü. Jaguar gülmekten katıldı. Kır eğlencesi, tam dedi. Sonra ciddi bir yüzle, sen arkaya geç diye devam etti. Belki biraz ayaklarını uzatabilirsin. Ben önde direksiyonda uyuyacağım. Arabaya girdiler. Jaguar kapıları kapadı. Sağ kapıyı kilitledi. Sol kapının emniyetini açtı. Rahat mısın? Rahatım. Jaguar tabancasını çıkarmıştı. Dudaklarında alaylı bir gülümsemeyle kontrol ediyordu. İşte dedi. Tam korsan dedemin bayılacağı macera. Odette müzik gözlerle baktı. Ailede hepimiz az buçuk korsanız zaten dedi. Değil mi? Odette hiçbir şey söylemiyordu. Jaguar karısının çenesi tutarak yüzünü kendi yüzüne doğru kaldırdı. Öp beni canım. Odette dudaklarında erkeğin sıcak, aralık dudaklarının ağırlığını duydu. Jaguar çok eskiden yaptığı gibi usulca Odette'nin dudaklarını yaladı. Odette ürperdi. Sonra omuzlarından aşağı kayan ve göğüslerini okşayan elinin sıcaklığını duydu. Vay benim yavrucuğum diyordu Jaguar. Vah küçücük korkak kızım benim. Odette birden irkilerek bütün vücuduyla geri çekildi. Uykum var dedi. Çok uykum var. Jaguar gülümsedi. İyi uykular güzelim. Döndü. Kollarını direksiyonda çaprazladı. Başını kollarına bıraktı. Odette dimdik kıpırdasız oturuyor bekliyordu. Peş peşe derin nefesler aldı Jaguar. Hayır uyku değil bu. Daha kıpırdanıyor. O kafasında kendi yarattı Odette hayaliyle uyanık, bilinçli. Yanındayken Odette hiçbir şey düşünemezdi. Hep böyle oldu. Baştan beri. O yanımda olduğu zaman asla hiçbir zaman keyfimce, rahatça düşünemedim ben. Ama uyumuştu. Başını sağa sola çevirmiş, sonra peş peşe 3 kere homurdanmıştı. Odette kendini koyuverdi, rahatlamıştı. O bir hayvandı şimdi. Uyuyordu, uyuyordu. Jaguar uyuyordu. Savaş uyuyordu. Erkeklerin dünyası bu uyuyan başın karanlığında boğulmuş, uyuyordu. Odette uyumuyordu. Dimdik, kımıltısız, bembeyaz bir ay ışığı gölünün ortasında oturmuştu. Gözleri tozla buğulanmış, camlarda takılı. Çok çok eski bir hayal geri gelmişti birden. İncecik pembe bir yolda koşuyordum. 12 yaşındaydım. Yüreğim korkulu bir sevinçle çarparak durdum yüksek sesle. Bu dünya bensiz olmaz dedim kendi kendime. Bu dünya bensiz olmaz diye mırıldandım. Bensiz olmaz bu dünya. Ama neden? Kime neye gerekliyim ben? Kime neye gerekli olduğunu bilemiyordu. Savaşı düşünmeye çalıştı. Gerçeği orada bulacağını sanıyordu. Zaferden yalnızca Rusların yararlanacağı doğru mu? Korkuyla hemen vazgeçti. Sevinci acı bir hayal kırıklığına döndü. Hayır bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Canı sigara içmek istedi birden. Gerçek bir istek değildi bu. Asabi bir itme. İstek büyüdü, büyüdü. Göğüslerini şişirdi. Egemen çocukluğun isteklerine benzer dolu dizgin karşı koyulmaz bir duygu. Jaguar paketi cebine koydu. Neden içiyordu Jaguar? Onun ağzına tütünün buruk tadı nasıl iç sıkıcı, yasalar uygun nasıl düzenli bir yavan tortu olurdu kim bilir. Benden çok sigara içmesi için sebep yok. Eğildi baktı Jaguar hafif nefeslerle uyuyordu. Elini uzattı, ceketin cebine kaydırdı, paketi aldı. Sonra sessizce kapıyı açtı, dışarı çıktı. Yaprakların arasında ay ışığı, yolun üzerine bembeyaz, kocaman lekeler halinde ay ışığı, bu serin taze hava, gece kuşunun çığlığı, hepsi benim şimdi. Bir sigara yaktı, savaş uyuyor, Berlin uyuyor, Moskova, Churchill, Politbüro uyuyor, politikacılar uyuyor. Hepsi her şey uyuyor ve kimse görmüyor benim gecemi. Ben gerekliyim dünyaya. Konserve kutuları, cephedekilerin öksüzleri içindi. Birden tütünden nefret ettiğini fark etti. Sigarasından 2 nefes daha çekti, fırlatıp attı. Sigarayı neden böylesine tutkuyla istediğini bilmiyordu. Yapraklar küçük küçük hışıldıyor. Doğa bir eski tahta ev gibi sessizlikte büyüyen seslerde çıtırdıyordu. Yıldızlar bilinmedik kocaman hayvanlardı. Odette korktu. Jaguar uyumuştu ve Odette çocukluğunun karanlık dünyasını, o yanıtsız kalmış sorularla dolu, garip, sınırsız dünyayı bulmuştu yeniden. Yıldızların adlarını, ayın yeryüzüne olan ortalama uzaklığını, bölgenin nüfusunu, halkın neyle geçindiğini, Bölgenin tarihini Jaguars bilirdi. O uyuyor şimdi. Ben onu hor görüyorum ve hiçbir şey bilmiyorum. Odette kendini bu faydalanamayacağı dünyada kaybolmuş hissetti. Bu yalnızca görülmek ve dokunulmak için yaratılmış dünyada. Arabaya koştu. Hemen hemen onu uyandırmak istiyordu. Bilimi, endüstriyi, ahlakı uyandırmak istiyordu. Kapının tokmağını yakaladı, eğildi, baktı ve camın ardına kocaman, açık bir ağız gördü. Neye yarar, dedi kendi kendine. Marsh P.A.'ya oturdu ve her geceki bir Matthew'yu düşünmeye koyuldu. Teğmen karanlık merdiveni koşarak tırmanıyordu. Ötekiler peş sıra koşuyor, döne döne tırmanıyorlar. Gecenin en karanlık olduğu an Teğmen durdu, başının arkasında bir kapağı itti ve birden gümüş pırıltılı bir aydınlık gözlerini kamaştırdı. Arkamdan gelin. Anılar ve işitilmez gürültülerle dolu serin ve berrak geceye çıktılar. Bir ses, kimdir o, dedi. Benim, dedi Teğmen. Hazır ol, rahat, dedi Teğmen. Çan kulesinin tepesinde dört köşe bir düzlükteydiler. Dört köşede dört sütun küçük çatıyı tutuyordu. Sütunların arasında bir metre yüksekte bir taş duvar dolaşıyordu çepeçevre. Gök her yandaydı. Ay taş döşemeyi sütunlarından birinin kıpırtısız gölgesini düşürmüştü. Ne haber, dedi Teğmen. Yeni bir şey var mı? Yok Teğmen'im. Teğmen'in karşısına üç askerdiler. Omuzlarına tüfeklerle ince, uzun, zayıf, üç genç adam. Matthew ile Pinetto Teğmen'in arkasında duruyorlardı. Rahatsızdılar. Ne yapmak gerektiğini kestiremiyorlardı. Üç avcıdan biri, ''Burada mı kalıyoruz Teğmen'im?'' diye sordu. Teğmen, ''Evet'' dedi. ''Clisson'la dört kişiyi belediyede bıraktım. Ötekiler benimle birlikte okulda bekleyecek. Dreyer'i haberci ayırdım.'' ''Emriniz, derhal ateş, cephane bitene kadar.'' ''Bu ne?'' Boğuk feryatlar, sağır vuruşlar, gürültü sokaktan geliyordu. Teğmen gülümsedi. ''Belediyede bulduğum kuşları şarap mahzenine kapattım.'' dedi. ''Yer biraz dar ama bir gececik bir şey olmazlar. Bir gececik yarın sabah Almanlar bizi temize havale ettikten sonra onları oradan keklik gibi toplarlar.'' Matthew askerlere bakıyordu. Arkadaşları adına utanmıştı ama karşısındaki 300'de hiçbir değişiklik olmadı. ''Ha?'' dedi Teğmen. ''Gece 11'de köylüler meydanında toplanacak. Ateş etmeyin sakın. Onları ormana gönderiyorum. Geceyi orada geçirecekler. Onlar çıkıp gittikten sonra sokakta kimi görürseniz ateş edeceksiniz. Ve ne olursa olsun asla aşağı inmek yok. İnerseniz biz ateş ederiz size, ona göre.'' Döndü, kapağa doğru yürüdü. Üç asker sesçe Matthew ile Pinetto'ya bakıyorlardı. ''Teğmenim,'' dedi Matthew. Teğmen döndü baktı. ''Ha, sizi unutmuştum.'' Ötekilere dönerek, ''Bunlar bizimle birlikte dövüşmek istiyorlar,'' dedi. ''Tüfekleri var, ben de kurşun verdim. Bakın bakalım, işe yararlarsa ne âlâ, beceremezlerse kurşunları alırsınız ellerinden.'' Askerleri dost gözlerle baktı. ''Eyvallah çocuklar, kolay gelsin.'' Ötekiler saygıyla, ''Güle güle Teğmen'im,'' dediler. Teğmen bir an tereddüt etti. İlk iki üç basamağı karanlıkta ihtiyatla yoklayarak indi. Sonra kapağı başının üzerine çekerek kapadı. Askerler Matthew ile Pinetto'ya bakıyorlardı hala. Gözlerinde merak ya da sempati yoktu. Düpedüz bakıyorlardı. Matthew iki adım geri gitti. Sütunlardan birine yaslandı. Tüfek rahatsız ediyordu onu. Bazı büyük bir serbestlikle, alışkın hareketlerle taşıyor. Sonra birden şaşalıyor. Nereye koyacağını bilemiyordu. Sonunda omzundan çıkardı. Özenle yere taşların üzerine koydu. Pinetto yanına gelmişti. İkisi yan yana, sırtları aya dönük durdular. Aksine üç asker ayın beyaz aydının tam ortasındaydılar. Aynı silah yapışkan köpük oyuk yanaklarını kaplamış, üçü aynı donuk, korkunç, gece kuşu gözleri dimdik bakıyorlardı. ''Misafirlikte gibiysen,'' dedi Pinetto. Matthew gülümsedi. Üç asker gülümsemedi. Pinetto Matthew'ye sokuldu, fısıldadı. ''Hoşlanmadılar bizden. Canları cehenneme.'' Şaşkın, rahatsız sustular. Matthew taş parmaklıktan sarttı. Tam altlarında kestane ağaçlarının üst üste yığılmış yumaklarını gördü. ''Gidip şunlarla konuşacağım,'' dedi Pinetto. ''Otur oturduğun yerde.'' Pinetto askerlere doğru yürümüştü bile. ''Ben Pinetto,'' dedi. ''Bu da Delaur.'' Durdu, bekledi. En uzun boylu olan başıyla bir işaret yaptı. Öbür ikisi de kımıldamadılar. Pinetto hafifçe öksürerek boğazını temizledi. ''Dövüşmeye geldik,'' dedi. Ötekiler hala konuşmuyorlardı. İri yarı sarışın yüzünü buruşturdu, başını çevirdi. Pinocchio şaşırmıştı, kararsız. Şimdi ne yapacağız diye sordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 191.